Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz, yorumlayacağız. Bunlardan ilki AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden mütevellit Cumhur İttifakı'nın ortak deklarasyonu, bu ittifakın manifestosu diyebileceğimiz metni konuşacağız. Bu metinle alakalı, bu Cumhur İttifakı ile alakalı Ergün Bey hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde Devlet, Millet ve İlahi Kelimetullah başlıklı bir yazı kaleme aldı. Programımızın ilk bölümünde bu konuyu değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Programımızın ikinci bölümünde hafta sonu yine pazar günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için ilan edilen AK Parti'nin manifestosunu değerlendireceğiz, bakacağız. Ana umdeleri neler, nelere vurgu yapılıyor, dili nasıldı, etkileme gücü nasıldı, yeni dönemin şifreleri neler bu manifesto üzerinden, bunları konuşmuş olacağız. Evet, Yüksek Seçim Kurulu'na AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi adına Cumhur İttifakı denilen protokolü sundular. Protokol Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli imzasıyla 4 Mayıs 2018'de Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi ve orijinal metinde de hocam bu Cumhur İttifakı Seçim İttifakı protokolü de 5 bölümden meydana geliyor. Yani her bölümde çeşitli vurgular var. Siz de bu vurgulardan yola çıkarak devlet, millet ve ilahi kelimetullah diye nitelemişsiniz Cumhur İttifakı'nı. Hocam, sizin tabirinizle yazdığınıza göre diyorsunuz ki mutabakat metni sadece iki siyasetin teknik uzlaşmasıyla yetinmiyor. Yani bu bundan mütevellit değil. Bundan çok daha fazla ortak siyaset, ortak duruş, ortak Türkiye geleceğine cevap buluyor. Bu açıdan siyasal bir perspektif öneriyor. Yeni Türkiye perspektifi ortaya çıkıyor. Sorunlarını aşan, yeni umutlar taşıyan ve yine Türkiye'yi anlamlı bir geleceğe kanatlandırabilecek düşünceler içeren bir metin diyorsunuz hocam.
Evet.
Genel olarak nasıl buldunuz bu ittifak protokolünü? Diğer partilerin ittifak protokolünden farkı nedir?
Evet.
Seçmeni bu manada konsolide edebilecek bir metin mi hocam bu?
Evet. Şimdi bu metin tabii üç parti arasında aslında imzalanmış bir metin. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi arasında bir yönüyle muhafazakarlar ve milliyetçilerin siyasal uzlaşmasını anlatıyor. İki tarafın kabul edeceği bir üst metin. Bu her şeyden önce metinde özellikle vurguladığı şu yönü önemli. Diyor ki bu uzlaşma aniden ortaya çıkan bir uzlaşma değil, Türkiye'ye yönelen ciddi müdahaleler oldu. İşte 15 Temmuz darbe girişimi bunların başında yer alıyor. Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti beraber hareket etti ve devletin bekasını korumak üzere ortak bir bilinç oluşturdu. Ve bu bilincin sürüp gelmesiyle Yeni Kapı mesela
7 Ağustos'ta.
Evet, 7 Ağustos'ta Yeni Kapı.
15 Temmuz'dan sonra.
Yine oradaki pratikle, oradaki iradeyle devam etti ve sonuçta bu metin ortaya çıktı. Sonuçta bu anlaşma, mutabakat ortaya çıktı.
2017'deki halk oylaması, evet, başkanlık halk oylaması, sistemine geçiş de vurgulanıyor.
Yani işte Bahçeli'nin tabii yani AK Parti'nin öteden beri başkanlık sistemi arayışı vardı, tezi vardı. Bu Bahçeli'nin önerisiyle Cumhurbaşkanlığı sistemi haline geldi. Yani Bahçeli'nin önerisi, AK Parti'nin de görüşmeleri sonucunda bu kanaate ulaşıldı ve sonuçta bu ortak siyaset devam etti ve böyle bir mutabakatla 24 Haziran'a doğru gidiyor.
Hocam, dolayısıyla burada metinde ilginç bir betimleme var. Ahlaki ve siyasi uzlaşma ile somutlaşmıştır diyor bu ittifak.
Evet, ya orada sadece bu bir konjonktürün ürünü değil, geçici bir şey değil. Bu Türkiye'yi aslında dönüştürme, Türkiye'yi bir yerden bir yere götürmek için önemli bir birlik deniyor. Evet. Dolayısıyla bunun ahlaki ve siyasi bir temeli olduğu ifade ediliyor. Bir partinin seçim birliğinden öte bir birlik anlamını taşıyor. Fakat öte yandan her bir partinin de kendi hükmü şahsiyetini koruması da vurgulanıyor yani metinde. Bunun altı da çiziliyor.
Evet.
Yani partiler kendi hükmü şahsiyetlerinden vazgeçmiyorlar. Muhafazakar parti olarak AK Parti yine kendi farklılıklarını koruyacak. Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi kendi farklılıklarını koruyacak. Bu üst önemli noktalar olarak birincisi işte devletin birliği, bekası vurgusu var. Ve yine burada işte Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma ifadesi kullanılıyor. Yani Cumhuriyet'in 100 yıllık geleneğini tümüyle bence reddetme değil de onu belli özellikleriyle benimseme anlayışı burada anlatılmak isteniyor. Sonuçta 100 yılda Türkiye'nin bir mirası, bu miras içinde yanlış olan şeyler de var, iyi olanlar da var. İyi olanlara sahiplenme gibi bir mesaj var aslında. Ve devletin üniter yapısı vurgulanıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlet yapısı olarak varlığını devam edecek. Bir ayalet sistemi veya bir federasyon gibi yapılanmalar söz konusu olmayacak. Bu tür arayışların önünü almak ve üniter devlet yapısının devamını sürdürmek, onu korumak üzere bir anlaşma var. İkinci olarak da burada millet vurgusu, Türk milleti deniyor. Türk milletinin işte ebediyetinden bahsediliyor. Millet üzerinde bir uzlaşma. Bu milletin bin yıllık geleneği tabii vurgulanıyor. Dolayısıyla Türk milleti kavramı İslam içinde tanımlanıyor. Yani bin yıl neden? Çünkü Anadolu'da ya Türklerin İslam'la tanışmaları müşerref olmalı. Bin yıla dayanıyor. Dolayısıyla Türk milleti kavramı İslam üzerinde temellendiriliyor. Ve milletin bu bin yıllık yürüyüşü önemseniyor. Bunun devam edeceği ve gelecekte de İlahi Kelimetullah'la süreceği anlatılıyor. Yani bu İlahi Kelimetullah tabii bin yıllık millet geleneğimizin en önemli tesidir.
Hafızamızı oluşturuyor.
Evet, bir yönüyle bizim toplumsal hafızamıza vurguda bulunuyor. Yani bu millet hafızasız değildir. Bu millet 200 yıldır modernleşme süreciyle birlikte diyelim bir bakış açısına göre geçmişi tümüyle reddedilerek sıfırdan icat edilmeye, kurulmaya, var edilmeye çalışıldı. Böyle bir şey değil. Bu tür bir çağdaşlaşma anlayışı da reddediliyor aslında. Tam tersine bu millet bin yıldır bu coğrafyada var. Yani bin yıldır var ve bu bin yıllık İslam içinde ki varlığı meşrudur, doğrudur. Biz bunu benimsiyoruz ve bunun da bir misyonu var bugün ve gelecekte. Bu misyonu nedir? Geçmişte nasıl İlahi Kelimetullah'ı diyelim işte Alparslan Anadolu'ya girdiğinde bunun bayraktarlığını yaptıysa, Çanakkale'de bunun bayraktarlığını yaptıysa değil mi? Yani milli mücadelede Sivas Kongresi'ndeki alınan kararlarda bunun nasıl sözcülüğünü yaptıysa, bugün de yeniden İslam dünyası büyük bir yangın içinde, çok büyük sorunlar var, büyük katliamlar var, büyük işte göç hareketleri var, büyük acılar var. Dolayısıyla bunlara sahip çıkmak, İslam dünyasının liderliğini yapmak veya en azından bu sorunlarını çözmek için aktör olmak gibi bir vurgu var üçüncü olarak bence.
Yani bu vurgu önemli hocam. Yani evet. Metinde de tam şöyle geçiyor. Türkiye'yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak. 2023 evet. Hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra İlahi Kelimetullah uğruna asırlarca dünya barışının ve adaletinin teminatı, İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türkiye'yi küresel bir güç haline getirecek 2053-2071 vizyonunun altyapısını adım adım inşa edecektir. Yani biz AK Parti ile beraber şu söyleme de biraz alıştık değil mi hocam? Hani bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olmak,
İslam dünyasının
gelecek projeksiyonu çizmek.
Evet, çizmek.
Bu bizi biraz o çok böyle içe dönük, o kısır, kapalı vizyon yapısından da daha böyle bir dünyayı açtı değil mi hocam?
Evet, bu biraz misak-ı millici siyasetin ötesinde olan bir siyaset. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmalarını hatırlayalım. O balkon konuşmalarında da AK Parti bu vizyonuyla ortaya çıkıyordu. Ama Suriye Savaşı ve PYD, PKK'nın ve FETÖ'nün girişimleriyle birlikte Türkiye'nin bu kanatlanması, bu küresel ve bölgesel vizyonu engellenilmeye çalışıldı. Türkiye yeniden bu vizyonunu vurguluyor. AK Parti yeniden bu vizyonunu vurguluyor ve MHP de bu vizyonuna katılıyor. Bu önemli bir şey. Yani Türkiye'nin 100 yıldır ana vizyonu misak milli sınırları içinde, işte çevremizde düşmanlar var, biz kendi varlığımızı koruyalım. En büyük düşmanımız Yunanistan'dır. Türkiye'nin ana hedefi de bu Anadolu içinde her şeyiyle Avrupa'yıleşmekti. Böyle bir vizyon vardı.
Evet.
Hem kültürel bağımlılık vardı, hem NATO ile ilişkiler çerçevesinde bir bağımlılık vardı. Ama mutabakatta artık Türkiye'nin bir küresel güç olması vurgusu var. Dolayısıyla Türkiye herhangi bir ülkeye bağımlı bir konumdan çıkıp kendi başına, nasıl küresel güçler varsa Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye de artık bir küresel güçtür. Bu vurgulanıyor ve aynı zamanda bu küresel güç salt düzeyde güç temeline dayanmıyor. Hegemonyaya dayanmıyor, çıkarlara dayanmıyor. Bir etik temel de ortaya konuyor. Bence bu önemli. Birincisi adalet deniyor. İkincisi mazlum milletler diyor. Üçüncüsü İslam dünyasına sahip çıkmak deniyor. Yani küresel güç oluyorsun ama Amerika gibi olacaksan, Çin gibi, Rusya olacaksan bunun bir manası yok. Ama Osmanlı Devleti küresel güç olduğu zaman yeryüzünde adaletin teminatı olarak var oluyordu. Bir İslam devletinin, Müslüman bir devletin daha doğrusu yeryüzünde küresel güç olması adaleti tahkim ettiği zaman, bunu sözcülüğünü yaptığı zaman meşrudur. Çıplak bir güçle küresel güç olmak sadece hegemonya, sadece zulüm, sadece sömürü getirir. Dolayısıyla AK Parti'nin bu vurgusu önemli. Bizim tarihsel millet ve devlet anlayışımızla bütünleşiyor. Bu hafızamızı yeniden canlandıran, bu özgüveni milletimize veren ve geleceğe yönelik perspektifler sunan bir tutuma sahip. 2023 deniyor değil mi? 2071 deniyor, 2050 deniyor.
Evet.
Yani 2023 dendiği zaman Türkiye'de biz çok şey yapıyorduk başlangıçta, ya bu çok uzak gelecek falan diyorduk ama 2023 hakikaten
evet,
birkaç sene kaldı yani.
2053
değil
sonradan
mi?
Da 2071.
Biz çünkü Türkiye'de siyasal bilinç olarak hep kısa hafızalı bir şeye alıştırılmışız.
Evet, evet. Milenyum, yani, milenyumun başlangıcıyla parçalanacağımız, evet, her şeyin ters yüz olacağı söyleniyor.
Evet.
20 yıl geçti
20
hocam.
20 yıl geçti. Dolayısıyla Türkiye hakikaten bu bölgesel, küresel, geçmiş, gelecek perspektifler ortaya koyması siyasal bilincimizi derinleştiren, genişleten ve tarih içindeki o geniş siyasal bilincimizle de yeniden buluşmamızı sağlayan bir şey. Bu önemli. Özellikle Türkiye'nin iki önemli hattın, muhafazakarların ve milliyetçilerin burada buluşması, Türkiye'de çok büyük, %70 civarında bir toplumsal kesimi kuşatması demek, bunu mobilize etmesi demek, bu açıdan da çok büyük bir anlama sahip aslında.
Evet. Hocam, tabii bu ittifakın bir önemli sonucu da şu olacak. Seçim ittifakı protokolünün hemen ikinci paragrafında da bu belirtiliyor. İstikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir diyor. Yani seçimden sonraki 5 yılı da kapsıyor ve güçlü,
evet,
bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerleştirilmesi için de ittifak olacağı söyleniyor. Yine protokolün başka cümlelerinde şu da belirtiliyor. Bunu özellikle şunun için soruyorum. Muhalefet eski parlamenter sisteme yeniden dönüşü sağlayacağını evet. bir vaat olarak sunuyor. Evet. Bu metinde ise MHP'nin, Büyük Birlik Partisi'nin ve AK Parti'nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini daha istikrarlı tüm kurumlarıyla yerleştirmesi vaat ediliyor. Ve güçlü bir yönetim sistemi olarak bunun tavsif edildiğini görüyoruz. Türkiye artık yeni bir siyasi sürece girmiştir ve bundan geriye dönüş olmayacaktır deniyor. Evet. Evet. Tabii şimdi başkan adaylarının vaatleri var. Çok popüler vaatler de var. Bir takım fikri kamplaşmalar da var. Bu çok konuşulmuyor. Yani bu sistemin evet. ne getireceği, avantajları neler? Bu konuda neler söylemek evet. istersiniz? Yani biz o başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı kontrolü üzerindeki o eski parlamenter sistemde dezavantajları nelerdi? Avantajı evet. var mıydı? Yeni sistemin Türkiye vizyonu açısından neler getireceğini öngörüyorsunuz hocam?
Şimdi tabii Türkiye çok partili sisteme geçti. Demokrasi de çok partili sistemle ancak demokrasi kurulabilir. Siyasal çoğulculuk sağlanır. Farklı siyasi eğilimler meclise taşınır. Toplumda farklı talepleri olan toplumsal kesimler siyaset aracılığıyla bu partilerle kendilerini temsil ederler. Parlamenter rejimlerin böyle bir boyutu var. Fakat Türkiye pratiğinde aynı zamanda parlamenter rejim ciddi anlamda bir siyasal parçalanmayı getirdi beraberinde. Siyasal çoğulculuk bir siyasal parçalanmaya dönüştü. Bu siyasal parçalanmada da sivil siyasette ortak bir iradenin çıkmasını zorlaştırdı. Bu nedenle dışarıdan, meclis dışından, parlamento dışında çeşitli iradeler, bu askeri iradede olabilir, bürokratik oligarşide olabilir. Mesela yargı bürokratik oligarşi olarak çalıştı. Vesayet askeri vesayet olarak çalıştı. Bunlar meclise müdahale ettiler zaman zaman. Bazen darbelerle, bazen fısıltılarla, bazen kanunları mesela bloke ederek, örneğin yargı diyelim 400 üzerinden milletvekili başörtünün serbest bırakılması için karar alıyor ama yargıya gidiyor. Yargı birkaç kişi insanla karar veriyor ve bunu engelliyor. Dolayısıyla bu yargının yaptığı hakikaten bürokratik oligarşiyi temsil ediyor. 27 Nisan bildirisinde gördüğümüz gibi AK Parti'nin hiçbir illegal tutumu yoktu. Ya insanları şiddete çağıran, demokrasi dışı tutumlara çağıran hiçbir pratiği, söylemi yoktu. Buna rağmen bir AK Parti karşıtı bir takım gazetecilerin küpürlerini alıp AK Parti'yi, ki toplumun yarısına yakın oy almış, iktidara gelmiş meşru yollarla, bunu kapatmaya yöneldiler. Bu da yine bürokratik oligarşinin kapatma davasında bir tutumuydu. 27 Nisan bildirisinde de askeri vesayetin müdahalesiydi. Türkiye bütün bunların içinden geçti. Bütün bunları yaşadı. Türkiye'de siyasi istikrar darbeler sonrasında ortaya çıktı. Yani işte düşünün, çok parti sisteme geçişe Demokrat Parti bir 10 yıl yönetimi, bir istikrar var. Ondan sonra 60 ihtilalinden sonra Adalet Partisi ile gelen bir istikrar var, bir dönem. 80 ihtilalinden sonra ANAP var, bir dönem yine devam ediyor. Ama o zaten askeri ihtilal devletlere belli bir merkeziyet kazandırmış. Aynı zamanda da Türkiye'de demokrasiyi daraltmış. Halk da bir partide toplanıyor. O bir parti, tek parti geliyor, istikrarlı bir politika üretiyor, ekonomiyi biraz düzeltiyor, sistemi biraz istikrara kavuşturuyor ama bir süre sonra yeniden koalisyon hükümetleriyle siyasal çoğulculuk parçalanmaya dönüşüyor. Yani Türkiye demokrasi elbette önemli ama demokrasi tek başına bir değer değil. Aynı zamanda devletin yönetilmesi, aynı zamanda milletin sorunlarının çözülmesi, huzurun sağlanması gerekiyor.
Sistemin bu nedenle, oturtulması.
Sistemin devamının sağlanması, yürümesi, adaletli bir biçimde, herkese hakkını hakkını verecek biçimde çalışması lazım. Dolayısıyla demokrasinin parlamenter rejim dışında başka sistemlerle de, parlamenter sistem yanında başkanlık, cumhurbaşkanlığı sistemi gibi sistemlerle de yürüme imkanı var. Cumhurbaşkanlığı sistemi bu parlamenter rejimle gelen siyasal parçalanmışlığı, istikrarsızlığı, sonuca gidememeyi, kalkınmanın yavaşlatan dezavantajlarını kaldırıyor. Daha hızlı karar alabilen, daha sisteme istikrar kazandırabilen, siyaseti daha merkezileştiren ve siyasal parçalanmışlıktan siyaseti kurtaran bir yapı getiriyor aslında. Yani bunu Erdoğan'ın özellikle gündeme getirmesi de Erdoğan'ın yaşadığı kişisel ve tarihsel tecrübeyle de yakından ilgili. Mesela Erdoğan diyor, ben diyor Mehmet Şimşek'in atanmasını istediğimde işte Avrupa'da çok üst düzeyde büyük bir şirketin bugünkü deyimle CEO'su deniyor değil mi?
Evet.
Başında olan birisini Türkiye'ye getiriyor. Türkiye'nin en zeki insanlarından birisi. Tecrübesi var, yetişmiş. Atamasını yapmak istiyor. Necdet Sezer Cumhurbaşkanı. Ve ikide bir hayır diyor. Neden hayır? Hiçbir açıklaması yok. Şimdi yani o zaman da bürokrasi çalışmıyor. Hükümet çalışmıyor. Halbuki hükümeti millet seçiyor. Seçiyor ki onun sorunlarına sahip çıksın. Demokrasiyi uygulasın, işletsin. Dolayısıyla bu ikide bir hükümeti engelleyen, hükümeti takip eden, milletin seçtiği hükümete işte şüpheyle bakan, bunlar ne yapar ne yapmaz, ne olur ne olmaz, en iyi biz Ankara'da oturanlar bilir diyen bilinç şimdi ciddi anlamda değişime uğrayacak. Bu yeni sistemle birlikte.
Evet.
Bu yeni sistem artık halkın doğruda seçtiği kişi Cumhurbaşkanı olacak. O hükümeti kuracak, yürütmeyi temsil edecek. Ayrıca meclis yine yasama görevlerini üstleniyor. Meclis yine Cumhurbaşkanlığı denetleme görevini üstleniyor ve çalışmalarını sürdürüyor. Bu Türkiye'nin yaşadığı hakikaten o ciddi siyasal parçalanma ve istikrarsızlığı aşmaya yönelik bir arayıştır. Halk da bunu 16 Nisan'da onayladı, benimsedi ve bugün 24 Haziran'da biz buna doğru gidiyoruz. Bu konuda mutabakat, yani Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu şey bu, bakış açısı bu, yaklaşım bu. Muhalefetin ortaya koyduğu mutabakat metnine, Millet İttifakı dediler, baktığımız zaman orada daha çok siyasal çoğulculuk ve demokrasi vurgusu var. Bu iki şey üzerinde duruluyor. Söylem bu, ama siyasette söylemden daha çok o söylemle ne yapmak istediğiniz önemli. İdeallerden çok o ideallerle pratikte ne tür ilişkiler,
nereye,
ne tür adım,
nereye ulaşacaksınız?
Evet, o önemli. Evet. Söylemler ikincildir aslında siyasette. Evet. Açıkçası. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın yapmak istediği, yani her şeyden önce Millet İttifakı nedir? Millet İttifakı CHP etrafında toplanmış bir ittifaktır. Bunu net olarak belirtmemiz lazım.
Millet ismi de muhtemelen kullanılmayacak hocam. Çünkü bir siyasi partinin adı, onlar Yüksek Seçim Kurulu'na dün itibariyle başvuruda bulundular. Hani bizim partimizin adını bu ittifakın adı olarak kullanamazsınız diye. Ben kullanılamayacağını düşünüyorum.
Evet, o zaman şey diyelim.
Demokrasi yani, ittifakı falan demişlerdi. Muhtemelen evet, içeriden öyle bir temayı çıkaracaklardır dışarıya.
Yani bu tabii ittifakın öncülüğünü yapan bir kim? İkincisi, bu neyin peşinde? Bunun öncülüğünü yapan ana siyasal akım Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
Evet.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünya görüşü nedir? Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir cumhuriyet peşinde? Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir Türkiye'nin peşinde? Bunu onların aktörlerinde, aktörlerinin adımlarında, açıklamalarında ve tarihte yaptıklarında görebiliyoruz bu sorunların cevabını.
İlahi Kelimetullah tabiri
olmaz.
Girseydi hocam.
Onların İslam dünyası diye bir sorunu olmaz.
Tam bir milletleşme gerçekleşirdi
Türk
o zaman.
Türk milletini bin yıllık bir tarihte tanımlamazlar. Türk milletini Türk ulusu diye tanımlarlar. Bunu da 150 yıllık Avrupa'ya kuyruk yaparak tanımlarlar.
Evet.
Tamam mı? Bu Türklerin Türklere yabancılaştırılmasıdır. Türklerin kendi derilerinden soyunmalarıdır.
Mankurtlaşmalarıdır.
Ama Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu Türk milleti vizyonunda Türklerin İslam'la dediğimiz gibi müşerref olmaları, bunun bayraktarlığını yapmaları, bu tarih içinde oynadıkları rolü hatırlamaları ve İslam dünyasının bu yakıcı sorunlarının çözümü için iddialarını ortaya koymaları. Bu çok anlamlı bir şey, çok evet. önemli bir şey.
Evet.
Bu sistemle bunu yapmak istiyorlar.
Evet.
Bir de bu sistemle Türkiye'yi istikrara kavuşturmak istiyorlar. Türkiye'nin refah düzeyini artırmak istiyorlar. Türkiye'de halkın egemenliğini, hakimiyeti, milliyeyi tam yerine getirmek istiyorlar.
Evet hocam, bu bölümde de Cumhur İttifakı'nın en büyük ortağı AK Parti'nin hafta sonu açıklanan İstanbul İl Kongresi'nde açıklanan seçim manifestosunu konuşacağız. Hocam, bildiğim kadarıyla siz takip ettiniz.
Evet.
Sinan
evet.
Erdem salonundaydınız. Evet. Büyük bir katılım vardı. Evet. Yağış olmasına rağmen hem salonun içi doluydu, dışarıda da yaklaşık 100 bin kişilik evet. bir sanki küçük miting evet. yapıldı. Evet. 400'e yakın basın mensubu takip etmiş bu il kongresini ve şöyle bir slogan da belirlenmiş: irade, erdem, cesaret, Türkiye şahlanıyor.
Evet.
Böyle bir slogan belirlenmiş. İstanbul'da AK Parti İstanbul İl Kongresi aynı zamanda düzenlendi bu hafta sonunda. Ataköy'de Sinan Erdem spor salonunda yapıldı. Ve ahdim olsun ki diye başladı.
Evet.
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız. Genel olarak havayı nasıl buldunuz? Evet. Salonun içindeydiniz, değerlendirmeler yaptınız. O atmosferi nasıl buldunuz? Hani şu hep söyleniyor ya hocam, yani her defasında AK Parti bu kalabalıkları nasıl harekete geçiriyor, nasıl motive evet. ediyor diye. Evet. O kalabalığın içinde olan biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu motivasyonu?
Ben de şahsen ilk defa bu kadar büyük bir kongreye katıldım. Siyaset sosyolojisiyle de ilgilenen biri için, biri olarak bana çok önemli bir tecrübe oldu açıkçası. Yani okuduklarımız yanında, okuduklarımızın pratiği içinde olmak, onları gözlemleme imkanına sahip olmak önemli. Hakikaten salonda çok büyük bir coşku var. Yani o konuşmadan önce biz televizyonlarda konuşurken kendimizi o havanın etkisiyle coşkuya kaptırdığımızı daha sonra bizi izleyenlerden de şey aldık, cevapları, yankıları. Çok iyi bir şey var tabii. AK Parti'nin ciddi bir teşkilatlanması var. Sistematiği var. Hiçbir şey eksik kalmadan yürüyor, devam ediyor. Disiplin var. Düzenli bir ortam var. Onu açıkça görüyorsunuz. Ama aynı zamanda bir coşku var yani. Çok farklı işte semtlerden insanlar gelmiş ve her semt kendisine bir topluluk olarak orada aynı zamanda yansıtıyor.
Salonda da o isimler, salonlar, ilçe isimleri evet, dönüyordu sürekli.
Dönüyor onlar. Liderler onlarla selamlaşıyor. Yani o isimleri çağırarak onlarla selamlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan salondakilerle konuşurken aynı zamanda onlarla diyalog içine giren bir dil kullanıyor. Bu önemli bir şey. Yani sadece onlara bir şey empoze eden değil, onlarla konuşan, onlarla
diyaloğa çeviriyor.
Diyaloğa çeviriyor. O çok önemli bir şey hakikaten. Yani liderlik yeteneği bu. Kolay yapılabilecek bir şey değil. Büyük bir tecrübesi var tabii Erdoğan'ın. Yıllar geçti yani Erdoğan'ın bu çalışmaları, teşkilatçılığı, ondan sonra kamuoyuna, kitlelere konuşması. O nedenle sadece bu İstanbul Kongresi İstanbul'a hitap etmedi, Türkiye'ye hitap etti, bölgeye hitap etti, yani İslam dünyasına ve dünyaya hitap etti. Çünkü burada AK Parti'nin manifestosunu açıklayacağı söylenmişti. Herkes AK Parti ne diyecek, 24 Haziran'a nasıl bir anlayışla girecek, nasıl bir dil kullanacak, bunun beklentisi içindeydi ve hakikaten de bence söylenenlerin içeriği kadar, belki de ondan daha fazla AK Parti'nin kullandığı usup önemliydi. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız burada yeni bir usup kullandı bence. AK Parti'nin ben üçüncü aşaması diyorum buna. Üçüncü aşamasında farklı bir dil kullandı. Yani birinci aşamada 2002 yılında iktidara geldi. Reformlar vardı. Demokrasi vurgusu öndeydi. Türkiye ciddi anlamda özgürlüklerden yoksundu. dini özgürlükler en başta geliyordu. AK Parti muhafazakarların taleplerini yerine getirmek üzere iktidara gelmişti ve bu alanda çok büyük adımlar attı. Türkiye 3 kat 4 kat zenginleşti. Dini özgürlükler sağlandı. Kürtlerle ilgili çok önemli açılımlar yapıldı. İkinci dönem Türkiye maalesef 2011 yılında çok büyük blokajlarla karşılaştı. Yani işte Gezi olayları yapıldı, FETÖ olayı çıktı. Ondan sonra PKK-PYD yeniden örgütlendi, DHKPC. Bu zorlu bir dönemdi ve AK Parti bu zorlu dönemde sert bir dil kullanmak zorundaydı. Yani her şeyin güvenliğe çevrildiği, çatışmaların yoğunlaştığı, devletinde, milletinde, AK Parti'nin de tehdit edildiği ciddi ciddi bir arenada AK Parti savaştı. Yani Erdoğan bir komutan olarak savaştı. Avrupa'ya cevap yetiştirmeye çalıştı, işte terörle mücadele etti. Suriye'deki savaşla ilgili önemli atraksiyonlarda bulundu. Şimdi burada önemli bir aşamaya ulaştığını düşünüyorum AK Parti ve üçüncü aşamada yeniden ekonomiye yönelen, yeniden demokrasiyi vurgulayan, yeniden Türkiye'yi işte gelecek vizyonuyla taşlandırmaya dönük bir söylem ve dile yöneldi. Mesela bu uslup da kendini açıkça ortaya koydu. Uslup sert bir uslup değildi mesela. Cumhurbaşkanımız kendisini anlattı, hareketini anlattı, Türkiye'yi anlattı, yapacaklarını anlattı. Yani AK Parti dışındaki muhalifler diyelim, muhaliflere yönelik sert bir dil kullanmadı. Onları muhatap almadı.
Milletimle ahitleşiyorum evet. diyerek başladı.
Şimdi bir de oraya geldik. O ötekileştirici dil yoktu. Sert bir dil yoktu. Kucaklayıcı bir dil vardı. Kutuplaşmayı aşan bir dil vardı. Bu nedenle kim olursan ol gel. Mevlana'ya atfedilen, toplumda ciddi bir karşılığı bulan bu Anadolu irfanının kucaklayıcı mesajını verdi mesela orada. Bu önemli bir şey bence. Hakikaten AK Parti'nin zaman zaman girdiği bu trollcu dili aşarak, kucaklayıcı davranarak bin yılın akışını geleceğe taşıma konusunda herkese hitap eden, herkese dokunan bir dile yönelmesi lazım. Öte yandan ahitleşme vardı. O da hakikaten önemliydi.
Bu şey açısından önemli değil mi hocam, bu ahitleşme? Hani bazıları ya tabii biz şunlara çok alışığız. Ya işte enflasyonu kaldıracağız, şu tedbirlerle kaldıracağız. Cari açık şu tedbirlerle düşürülecek gibi böyle çok fazla o adımların da belirtildiği, merhalelerin belirtildiği daha böyle teknokratik bir dile evet. dili seviyoruz biz. Fakat evet. burada evet. Tayyip Erdoğan sanki ahitleşmeyi böyle çok ilk defa ben böyle üzerine aldığını, hani
kişiselleştirmiş artık meseleyi.
Kişiselleştirmiş
yani.
Evet. Ve evet. böyle bir söz yani hani kişisel bir
çok...
söz.
Benim de yani en çok etkilendiğim şey evet. oydu. Yani tamamıyla bu biz halkımızın ekonomik düzeyi düşük olanları, fakirleri yani bunları görüyoruz.
Evet.
Bunların sorunlarını çözmek için diyor, üzerime düşeni yapacağım, andolsun ki.
Hocam
bu evet. Erdoğan'ın mesela liderlik biyografisine baktığımız zaman sağcı liderlerin verdiği vaatler gibi vaatlerde bulunmuyor. Mesela hani bir ara Demirel iki anahtar diyordu, bilmem ne diyordu. Böyle evet. bir vaat tarzı yok Erdoğan'ın.
Reel bir vaat.
Evet, reel bir şey var. Biz bunu yapacağız diyor ve yapmak için bütün varlığını ortaya koyuyor. Ve bunu söylerken de zaten ses tonu, hareketi, bedensel diliyle de şeyini görüyorsunuz yani. Kurgu ötesi bir şey olduğunu görüyorsunuz. Ve hakikaten orası çok önemliydi ve Türkiye'de yani ekonomik durumunu iyi olmayan insanların, kesimlerin farkında, bunun bilincinde, bunu yapmak için and olsun, yemin ediyor yani.
Evet.
And olsun ahdim şeyi bizde
olsun
önemli.
Evet.
Ahdim olsun diyor, ahitleşiyor. Bir ahitleşme söz konusu burada. Bir lider, bir hareketin lideri, toplumun alt kesimi olan, ekonomik zorluğu çeken insanlarla ahitleşiyor.
Yani birebir muhatap
evet,
oluyor.
Muhatap oluyor. Bu hakikaten önemli bir şey. Ve orada işte diyor ki ben fabrikalar açacağız diyor. Vergi düzenlemesi yapacağız diyor. Geliri düşük olan fazla vergi vermeyecek diyor. Fabrikalar açması vurgusu da önemli. Hani bu liberal ekonomide genellikle devlet hiç üretimle ilgilenmez, serbest piyasa ne yapıyorsa yapsın. Biraz ona mesafeli bir ifade bu. Ya devlet üretim konusunda da halkının sosyal adaletine katkı sağlayacaksa yapar bunu kardeşim. Bugün Türkiye'de Türk Hava Yolları bir dünya markası. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devleti sayesinde yapmıştır bir defa. Devlet atılımıdır bu. Dolayısıyla devlet hiç yapmaz. Hep özel teşebbüs yapar ya da her şeyi şey yapar. Devlet yapar, özel teşebbüs yapmaz. Yani ne kapitalizme ne komünizme gerek var. Fransa'da da, İngiltere'de de, Avrupa'nın birçok yerinde de, aslında Amerika'da da yani. Hani Ford demek Amerika Birleşik Devletleri demek gibi bir meşhur bir laf vardır yani.
Evet.
Değil mi? Dolayısıyla devletin bu alt kesim insanlarımızın, orta kesim insanlarımızın ekonomik zorluklarını aşmaları için onlara yardım edeceği konusunda ahitleşti orada.
Yani enflasyon ve cari açık, evet, düşecek, faizler
indirme,
düşecek,
enflasyonla başa çıkma.
Tarım ve hayvancılık teşvikleri daha etkili hale,
evet,
getirilecek.
Yani bu orta ve alt kesime hitap eden bir ahitleşmeydi. Dolayısıyla yani AK Parti efendim bir zenginler partisi oldu vesaire gibi eleştirilere de verilmiş çok önemli bir cevaptır. Sadece cevap değil, ortaya konulmuş önemli bir tutumdur.
Dış politikada hocam hem milli çıkar hem milli, evet, güvenlik vurgusu yapılıyor. Aynı zamanda vicdani duruş teması
şimdi,
da özellikle yerleştiriliyor.
Orada da diğer başka önemli bir konu da dediğiniz gibi Türkiye artık küresel bir güçtür diyor. Biz bir kampa dayanmıyoruz diyor. Yani bu aslında açmak istediğimiz zaman, yani biz Avrasyacıyız veya Avrupacıyız, böyle bir şey yok. Türkiye, Türkiye'dir.
Milli çıkarı, milli güvenliği önemlidir.
Siyaset dediğimiz budur. Türkiye kendi başına küresel bir güçtür. Kendi varlığını başkalarına eklemleyerek ortaya koymaz. Ne Avrasyacı olarak ne de Avrupacı olarak. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti bir varlıktır, küresel bir güçtür. Herkese de eşit koşullarda, kendi menfaatini düşünerek, vicdan üzerinde yürüyerek hareket eder. Sadece çıkarlarla da hareket etmiyor. Yani dünya beşten büyüktür demek Türkiye'nin çıkarı değil sadece. Bu bütün kürenin çıkarıdır.
Evet.
Yani zaten Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür demesi küresel güç olmanın ortaya koyduğu bir iradedir aslında.
Özgüvendir.
Bir özgüvendir.
Onun bir özgüven
tabii
yansıması.
Onun bir özgüvenidir. Evet. Bir söylemidir.
3C ile mücadele hocam baştan beri.
Yine yani evet.
Yoksulluk, o, yolsuzluk.
Şimdi bu da önemli. Hani AK Parti işte başlangıç yılları, kuruluş yılları, kurucu ilkeleri diye hep söyleniyor. Bir takım eleştiriler getiriliyor. Bundan uzaklaşıldı mı? Çünkü AK Parti'nin kuruluş döneminde bu esaslar hakikaten önemli. İşte o 3Y.
Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar.
Evet, yasaklar.
Bunlarla mücadele.
Yoksullukla ilgili çok önemli vurgularda bulundu. İşte yasaklar bence bunları çok açık ve net söylemiyor. Siyaseten söylemiyor bence Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben bilgi aldığım için demiyorum. Gözlemlerimde,
evet,
bunu çıkarıyorum.
Evet.
Dolayısıyla daha önce de demokratikleşme, özgürleşme ve refah vurgusunu yapmıştı. Burada da yine cumhuriyet, demokrasi ve işte bu yok demokrasi ve 15 Temmuz direnişi, bunlar vurgulandı. Dolayısıyla Türkiye'de yaşanan bir takım demokratik daralmaların, diyorum ben, demokratik daralmaların 24 Haziran'dan sonra aşılacak, bunlarla başa çıkılacak, kesinlikle mağdur durumda olan kişiler de mağduriyetlerden kurtulacak diye düşünüyorum ben.
Evet. Hocam davamızın özünde adalet vardır dedi. Bir adalet, evet, vurgusu vardı. Adalete sarılacağız. Aynı zamanda kadınlarımızla yeni yönetim sisteminde imkanları kadınlarımızla daha fazla paylaşacağız dendi. Aynı zamanda gençler, siz şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Bütün gayretimizle size daha fazla alan açacağız deniyor. Yani kadın ve gençler de bu manifestoda unutulmamış. Ve en sonunda da hocam siz de şahit olmuşsunuz. Erdoğan konuşmasının sonunda salondakileri ayağa kaldırarak söylediklerini, evet, tekrarlatmış. O tekrar da şunlardan ibaret. yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz, yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz, yemin olsun kardeşliğimize halel getirmeyiz. Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi, aziz yolumuzu açık eylesin diye.
Evet.
Böyle bir salondakilerle de bir ahitleşme.
Evet, salon ve teşkilattakilerle.
Teşkilattakilerle.
Evet, bu yani AK Parti'nin sadece bir siyasal parti olmadığını, Türkiye'nin 100 yıllık dönüşümünü sağlayacak bir hareket olduğunu, bir öncü siyasi yapı olduğunu gösteren çok önemli bir tutum aslında.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.